Hanımlar beyler hoş geldiniz. Şimdi başlıktan gördüğünüz üzere Fransız folklorunda mitik öğeler. Bunu anlatacağım bugün size. Birazcık mitoloji konuşalım istedim. Salı günü bir mitoloji konuşalım istedim. Ama Fransız folkloru deyince aklınızda pek bir şey canlanmıyor, değil mi? Benim de canlanmıyor. Zaten bu okuyacağım yazıyı yani konuşacağım dedim ama biliyorsunuz yani. Okuyacağım. Umberto Eco'nun editörlüğünü yaptığı Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü kitabından alacağım bu yazıyı. Fransız folklorunda mitik ögeler diye. Şöyle başlıyor. Bu yapıtta Fransa'ya yer verilmiş olması şaşırtıcı, hatta çelişkili görülebilir. Gerçekten de Fransa köklerden söz eden ve doğaüstü yaratıklarla ilgili anlatılardan oluşan dizge olarak bir mitolojiye sahip değildir. Ve hiçbir zaman da sahip olmamıştır. Gerçi bu anlamda bir mitolojisi vardır ancak bu Fransa'ya özgü değildir. Zira bu mitoloji Hristiyan dininin bir türevi ve bu dinin bir tamamlayıcısıdır. Demek ki en başta Fransız mitolojisinin tarihsel olarak var olmadığını göstermemiz ve aynı zamanda bu yapıtta yer alışını haklı çıkarmamız gerekiyor. Tarihçiler Keltlerin, daha sonra da Romalıların Galyasını, bunların çizgisel evrimi sonrasında biçimlenmiş olabilecek, şimdiki Fransa'nın bir ilk örneği olarak görmeye kalkışmamamız için bizi uyarırlar. Gerçekten de çelişkili halk katmanları arasındaki siyasal, dilsel, kültürel, dinsel farklılıkların silinmesi ve belli bir ulusal birliğin doğması için yüzyılların geçmesi gerekmiştir. Bununla birlikte Fransız halkı Galyalıları özel bir ata konumuna yerleştirme eğilimindedir. Ancak bu Galya mitini bir bilginler ortaya koymuştur ve 16. yüzyıldan önce görünmez. Galya dini, mitolojisi ve kültürüne ilişkin çok az yazılı belge kalmıştır. Öte yandan Galya'nın siyasal yapılarının yerine fetihten sonraki Roma'nın, daha sonra da Frankların'ki geçmiştir. Latin dili bütün Galya'da çabucak yayılmıştır. Çünkü bu dil fetheden kişilerin diliydi ve yazılabiliyordu. Barbarların işgalleri ve yerleşmeleri Keltlik adına geride kalabilecek şeyleri bertaraf etmiştir. Bu dönemden gelen kalıntıları incelemek bizim işimiz değildir. Bu konuda Duval ile Brinley Rees'in bu sözlükteki makalelerine başvurulabilir diye de kaynakça göstermiş. Yani referans vermiş. Olası ve erken bir Fransız mitolojisinin gözlenmesi konusunda en etkili araç hiç kuşkusuz Hristiyanlaştırma olmuştur. Hristiyanlığın biri olumlu, diğeri olumsuz olmak üzere iki tür etkisi mevcuttur. Kilise yüzyıllar boyunca din dışı diye gördüğü inanış ve uygulamaları yargılamaya, bunlarla savaşmaya ve bunları ayıklamaya çalışmış, bu da mit kültürünü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu savaş, organik bir reddetme ve benzeştirme süreci olarak bilinen iki dizge dahilinde yürütülmüştür. 452 yılında Arles Konsili taşlara tapanları mahkum eder. 538 yılında Auxerre Sinodu çeşmelere, ormanlara ve taşlara tapanları yargılar. 567 yılında Tours Konsili kimi taşlar ve nesneler önünde kilisenin yaptığı ayinlerle ilgisi olmayan hareketler yapan herkesin kiliseden kovulmasını emreder. 7. yüzyılda yazarı Aziz Owen olan Vita'da aktarılan vaazında Aziz Eloi din dışı olarak görülen uygulamaları yargılar. Kuşkusuz bu sürekli savaş pek etkili olmamıştır. Çünkü kilise bu savaşı Trento Konsili'nden çok daha sonraki yıllara kadar desteklemek zorunda kalmıştır. Oysa benzeştirme yöntemi daha fazla başarı kazanmıştır. Ancak kimi kez galip tarafın aleyhine işleyen kuşkulu bir başarıdır bu. Benzeştirme, din dışı kaynaklı ya da öyle görülen uygulamaları Hristiyanlaştırmaktan ibaretti. Aziz Augustinus, kafirler gibi kutsal ormanlar da vardır dedikten sonra şöyle devam ediyordu. Bunları yok etmeyiz, dine döndürürüz, değiştiririz. Tıpkı kutsal ormandan ağaç kesmediğimiz gibi daha iyisini yaparız. İsa Mesih için kutsarız onları. Bu düşünce doğrultusunda kaynakları ve çeşmeleri yöneten yerel tanrıların adları yerine İncil elçilerinin ve yerel azizlerin isimleri kullanılmaya başlanmıştır. Konsil ve sinodlardan elimize ulaşan belgelere göre paganizmin özellikle sulara, taşlara ve ormanlara tapınma konusunda hayli direndiği anlaşılıyor. Bu inanışların ve uygulamaların biçimleri yüzyıllar boyunca çok büyük değişikliklere uğramış olsa da pagan dönemin kalıntıları devam etmiştir. Ancak Hristiyanlığın Galya-Roma halklara kendi kendine yeten bir mitik ve dinsel bir dizge sunmak gibi bir başka işlevi daha olmuştu. Zaten bir Fransız mitolojisinden söz edilememesinin temel nedeni de budur. Çünkü bu konudaki gereksinim büyük ölçüde Hristiyanlık tarafından giderilmekteydi. Ancak belli sayıdaki inanış, anlatı ve uygulamalar biçim değiştirerek de olsa Hristiyanlığın çatlakları arasından içeri sızabilmiş ve Hristiyanlığın değerleriyle çatışmadan özerk bir varlık sürdürebilmiştir. Bu bütünlük, ister Hristiyanlıkla uyuşmanın doğal bir sonucu, isterse bağımsız olarak ele alınsın, folklor denilen bir alandan ileri gelmektedir. Bu folklor, kısmen daha iyi düzenlenmiş dizgeler biçimi altında değerlendirilen izinli mitolojiler karşısında bizzat kendi doğası nedeniyle hep parçalı bir görünüm sunmuştur. Folklor, onu inceleyen kişiye parçacıklardan, kırıntılardan, kesitlerden oluşan bir görüntü sunar ve bu şekilde mitik niteliğini gizler. Demek ki folklor önce Hristiyanlık, sonra da bilginler kültürü yüzünden soylu bir ifade biçimi bulamamış ama buna rağmen tuhaf biçimler altında ortaya çıkabilmiş mitik malzemeleri sürükleyip getirmiştir. Bunlar masallar, efsaneler, inanışlar ve halk adetleri denilen uygulamalardır. Ancak bu mitik unsurlar bu barışçıl görünüşleri altında bile kilisenin ve egemen kültürün yargılamalarından kurtulamamışlardır. Görünüşe göre bunlar Fransa'nın tanıdığı tek mitolojiyi oluşturuyor. Üstelik bu mitoloji bütün ifade biçimleriyle Fransa'ya özgü de değildir. Çünkü Avrupa folkloru ülkelerin belirgin sınırlarına göre değil, daha geniş alanlara dağılıyordu. Bununla birlikte bir Fransız mitolojisi ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bunun Kelt kökenli olduğu söylenmiştir. Henri d'Entelville'nin denemesinden söz ediyoruz. Sonradan bulunan bu mitolojinin baş kahramanı Gargantua'dır. Ancak bu Rabelais'in Gargantua'sı değil, çoğunluğu yerel olan birçok anlatı ve inanışın kahramanıdır. Gerçekten de birçok tepenin, dağın, tümseyin, yüksek kayalıkların, göllerin, bataklıkların ve benzeri yaratılışı bu kahramana bağlıdır. D'Entelville'e göre Gargantua, Kelt tanrısı Belen'in oğludur. Ne var ki bu köken pek tutar yanı olmayan etimolojik bir açıklamayla kanıtlanmaya çalışılıyor. Yine Morgan ve Melusine perileri gibi diğer doğaüstü kişiler de bu mitolojinin eteğine yapışmıştır. Gargantua, Rabelais tarafından bir edebiyat kahramanı haline getirilmeden önce bir halk kahramanıydı. Buna hiç kuşku yok. Bununla birlikte kalıntı ve kalıtlar olarak nitelenebilecek inanış ve anlatılar yoluyla bu kahramanı Fransız mitoloji dizgesinin kahramanı haline getirmek çok zordur. Mitoloji bir dilin kökenini ya da eski durumunu gerçeğe yakın biçimde ortaya çıkarabilen dil biliminin seviyesine henüz ulaşamamıştır. Emile Benveniste'nin dediği gibi bu bilim alanı evrimin yerinden çıkardığı bütünlükleri restore edebilmekte ve yer altına gömülmüş yapıları gün ışığına çıkarabilmektedir. Mitoloji bilimi, etimoloji gibi güncel ve çağdaş öğeler yardımıyla eski bir durumu ortaya çıkaracak konumda değildir. Mitik dizgelerin evrimini yönlendiren yasaları tanımaz. Zira bu evrimi yaratan şey aynı anda ele alınamayacak kadar çok sayıdaki değişkendir. Aslına bakılırsa folkloru kaybolmuş mitolojilerin bir kalıntısı olarak gören kuram yeni değildir. Daha önce az çok açık biçimde dile getirilen bu kuram ancak 19. yüzyılın başında Grimm kardeşlerin girişimleri sonucu yayılmıştır. Grimm kardeşlerin derlediği ve Kinder und Hausmärchen adı altında topladıkları halk masallarının eski Germen halklarının inanış ve geleneklerinden kalıntılar taşıdığı öne sürülmüştü. Bunlar da masallara bilge şiirinden değil, kaynağını yaratıcı halk aracılığıyla Tanrı'dan alan doğal şiirden ileri gelen bir şiirsel biçim kazandırmıştır. Grimm kardeşlerden birinin Dorşem mitolojisinde bu kuram açıkça ortaya konulur. Grimm, Romalılar öncesi dönemde son derece gelişmiş bir panteon ile bir mitolojinin Orta Çağ Kilisesi tarafından yıkıldığını ve artık sadece folklor olgularında kırıntılar halinde var olduğunu ileri sürmüştür. Grimm kardeşler bu kurama bildiğimiz yankıyı ve etkiyi önemli bir yapıtla kazandırmış olsalar da 19. yüzyılın birinci çeyreğinde Fransa'da da bulabileceğimiz Avrupa'ya özgü bir düşünce akımını dile getirmekten başka bir şey yapmıyorlardı. O zamanlar adına henüz folklor denilmeyen öğelerin ilk kez dizgeli biçimde derlenmesinden söz etmek istiyoruz. Bu çalışma 1815 yılında Fransız antikacıları örgütüne dönüştürülen ve eski zamanları yeni zamanlardan hareketle açıklamak için ağızları, şiveleri, lehçeleri, meslek dillerini, yaratlarını, anıtları, örfleri, gelenekleri derlemeyi amaçlayan Kelt Akademisi üyelerince başlatılmıştır. Gerçekten de Fransa'da 1825-1830 yıllarından itibaren gücünü yitiren bu denemeyi ve çok daha geniş ve uzun süreli olan Grimm kardeşlerin bu yöndeki girişimini yönlendiren şey kalıntılar ideolojisi diyebileceğimiz bu öğretidir. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'daki bu düşünce akımının güçlü bir milliyetçiliğin izlerini taşıdığını belirtmek gerekir. Yüzyılın ikinci yarısında bu araştırmaların yaklaşık 1830 ile 1870 yılları arasında yaşadığı düşüşlerden sonra Fransa'da da durum böyle olacaktır. Bu milliyetçilik temelini Galyalılar ve Keltler'de arayacak ve doğal olarak bunların kuramsal temellerini tanımlayacak kişiler de tarihçiler ve arkeologlar olacaktır. Bu temeller Paul Sebillot gibi folklorcular ve Revue de Traditions Popularis ile işbirliği yapanlar tarafından tartışmasız olarak kabul edilmiştir. Fransızcam o kadar iyi değil. Konuşmada zorlanıyorum yani. Oysa bu ikinciler tezlerini daha iyi kanıtlamak için sonradan folklorcu olmuş Henri Guidos, Alexandre Bertrand, Alfred Mauri gibi Kelt bilimciler, arkeologlar ve tarihçilerdir. Guidos'la ilgili olarak çalışmalarından birinin sunulduğu ve tartışıldığı Fransa'da Halk Gelenekleri ve Törenler adlı makaleye başvurulabilir. Bertrand, Le Religion de Gaylos adlı kitabında Grimm kardeşlerin yalanlayamayacağı şu satırlarını alıntılamıştır. Tıpkı İrlanda'da Almanya'da ve İskandinav ülkelerinde olduğu gibi bizim belleğimizde de eski örfler, gelenekler ve eski inançlar var olmuş ve var olmaktadır. Bunlar ilkel çağlardan kalma hayli zayıflamış ama hala tanıyabildiğimiz yankılardır. Guidos ise tapınaklardan kovulan Galya tanrıları köylerimize sığınmıştır diye yazar. Bu tanrıları oralarda aramalıyız. Kilisenin kısa süre içinde eski inançları yasaklaması, bunları lanetlemesi ya da kökünden söküp atamadığı için biçimlerini değilse de esaslarını değiştirerek Hristiyanlaştırmaya özen göstermesi bile bunların Hristiyanlıktan önce oynadıkları önemli rolü ve halkların bunlara sıkı sıkıya bağlı olduklarını göstermektedir. Mitoloji ile folklor arasındaki ilişkiler sorunu bertaraf edilmek isteniyorsa kalıntılar kavramının eleştirisini yapmak gerekir. Bu kavram kırılgan olmasına karşın yakın bir tarihe kadar folklor araştırmalarının temel ilkesini oluşturmuştur. Çünkü Fransa'da bu kavramın bir yana bırakıldığını görmek için Pierre Saintves bu kavramı kullanmayı sürdürse bile Arnold van Gennep'in çalışmalarını beklemek gerekecektir. Bu bakımdan Wengenep'in yerli Saint-Wez'in de yabancı biri olduğunu belirtmek yerinde olur. Gerçekten de etnoloji bir inanç ya da bir örfün has kalıntılara sahip olamayacağını göstermiştir. Bunlar baskın kültür karşısında çoğu kez arkaik kalırlar ama asla anakronik değillerdir. Gelenekler ayakta kalabilmek için parçası oldukları kültürlerdeki işlevlerini korumalıdırlar. Claude Levi Strauss bu hususu Noel inanışları ve gelenekleri konusunda şöyle açıkça belirtiyor. Kalıntılar yoluyla açıklamalar her zaman yetersizdir. Zira gelenekler nedense yere kaybolmazlar ya da varlıklarını sürdürmezler. Varlıklarını sürdürmelerinin nedeni tarihe yapışıp kalmış olmaları değil, bir işlevi sürdürüyor olmalarıdır. Bu ise şimdiki zamanın incelenmesi sayesinde ortaya konulabilir. Noel ritleriyle karşılaşmamızın sebebi sadece tarihsel kalıntılar değil, toplum yaşamının en genel koşullarından kaynaklanan düşünce ve tavırlardır. Saturnalia ve Orta Çağ'daki Noel kutlamalarında başka şekilde açıklayamadığımız ve anlam veremediğimiz bir ritin en son biçimi yoktur. Ancak bunlar başvurulan kurumların derin anlamını çıkarmayı sağlayacak karşılaştırma gerekçeleri sağlarlar. Bir uygulamanın Galya Roma Antik Çağı'ndan 19. yüzyıla kadar belirgin değişiklik olmasından bir pardon belirgin değişiklik olmadan korunduğunu varsaysak bile anlamı tam tamına aynı olamaz. Çünkü ait olduğu kültürel bağlam temelde farklıdır. En önemli farklılıklar da dinin ve iktisadın çeşitliliğine bağlı farklılıklardır. Halk inançlarının, adetlerinin ve anlatılarının eski bir durumuna ait kalıt ya da kalıntılar olmadığını kabul etsek bile geçmişe yapılacak başvuruları dışlamamak gerekir. Sadece açıklama ilkesi olarak değil, ayrıca araçsal bir veri olarak da böyle bir başvuru esastır. Folklorun değişmez özelliği, tarihin hangi döneminde belirlenip derlenirse derlensin, hem güncellik içinde algılanıyor olması hem de az çok uzak bir geçmişe uzanıyor olmasıdır. Kimi kez folklor yerine kullanılan halk gelenekleri deyimi bu gereçlerin geçmişle ilgili bileşkelerini tam olarak vurguluyor. İlk anda gözlenebilen bir olgu kendi içinde her zaman bir geleneğe yani bir geçmişe gönderir. Ne var ki bu geçmiş gerçekten tarihsel değildir. Tarih kapsamına sokulması zor olan en uzak köklerinden itibaren kuşaktan kuşağa geçer. Oysa köken araştırması tarihsel değil, mitik niteliktedir. İşte bu anlamda folklor doğası gereği önemi biçimine ve ifade ediliş tekniğine göre değişen mit kesitlerini içerir. İlk bakışta bu mit kesitlerinin halk inançlarını, adetlerini ve anlatılarını yayabileceği açıktır. Biz de bu üç biçimi incelemeyi yeğledik. Böylece Fransa ve Avrupa'nın eski folklorcularıyla bizi zıtlaştıran ama aynı zamanda bizi onlara yaklaştıran şey görülmektedir. Onlar folkloru tıpkı arkeolojik kalıntılar gibi zaman aşımı nedeniyle değişmiş, sakatlanmış, bozulmuş mitoloji dizgelerinin kalıntıları olarak görüyorlardı. Bir anlam verebilmek için bunlar tıpkı arkeolojik kalıntılar gibi tamir edilmeli, zihinsel bir tamirattan geçirilmeliydi. Kalıntılar tamirat yapılmadığı takdirde bir takım tuhaflıklar, gariplikler, hatta sapkınlıklar gibi görülüyordu. Geçmişe bağlanmaları bunlara bir anlam kazandırıyordu. Bu anlamı her zaman ortaya koyamayabiliriz ama vardır. Çünkü bir zamanlar var olmuştur ve geriye dönüşlü olarak nitelenebilecek bir anlamdır bu. Buna karşın geçmişten gelen olguları yadsımıyor ve folklor olgularının hem gözlemcileri hem de uygulayıcıları tarafından eski ve arkaik bir biçimde algılanmalarına rağmen güncel bir mitik bileşke içerdiğini kabul ediyoruz. Güncel anlamdan yani işlevden yoksun temsillerin ve uygulamaların devam edebilmesi olanaksızdır. Folklor açısından bu güncel anlam ve işlev geçmişe bağlama yoluyla oluşur. İlginçtir bu geçmişe bağlama olgusunun yanında uç noktadaki bir kararsızlık vardır. Derleme yaptıkları çağ hangisi olursa olsun bütün folklorcular bunların ivediliğini ve derledikleri verilerin çabucak kaybolabileceğini vurgulamaktadırlar. Bu verilere toprak altından çıkarılan ve çok eski oldukları için çabucak bozuluverecek arkeolojik parçalarla aynı kırılganlık atfedilir. Beraberinde getirdikleri mitleri ayrıştırmaya çalışacağımız folklor türleri, halk inançları, ritleri ve anlatılarıdır. Ancak bunun anlamı folklorun bu üç temsile indirgenmesi değildir. Bunları incelemek, halk sanatını, giysilerini ya da danslarını incelemekten daha kolaydır. Üstelik görünüşte daha önemli olan maddi teknikleri ve toplumsal işlevleri, mitik bileşenleri daha da fazla gizlerler. Halk anlatıları, teknikleri bakımından elbette mitlere en yakın olanlardır. Ancak bunlar mit değildir. Çünkü bu sözlü ve değişken edebiyat sadece masalları ve efsaneleri içerir. Bunları birbirinden ayıran folklorik sınıflandırma başvuru terimleri sağladığı için araç olarak kullanışlıdır. Kuşkusuz bu sınıflandırma anlam seviyesinde daha az katmanlı olacaktır. Efsane zamana ya da mekana, çoğunlukla hem zamana hem de mekana bağlı olan bir anlatıdır. Efsane, yaşadıkları varsayılan kişileri ve gerçek yerleri sahneye çıkarır. Tarihe ve mekana bağlanma esas olarak özel adlar, kişi adları, yer adlarıyla ortaya çıkar. Destansı efsanelerde 800 yılında Aix-la-Chapelle'de Batı İmparatoru olarak taç giyen, Frankların kralı olarak bilinen Charlemagne'in durumu budur. Buna karşılık masal tamamen kurgusal bir anlatı olarak ortaya çıkar. Yerler ve kişiler belirsizdir. Zaman tarihsel değildir. Sadece anlatısaldır. Yani anlatıya içkindir. Halk efsaneleri ve masalları inançlara, ritlere ve adetlere karşıt anlatılar olsalar da bunların hepsini bir arada incelemeyeceğiz. Gerçekten de doğurgan bir ilişkiden söz edilecekse efsanenin inançlarla olan ilişkisi masallarla olan ilişkisinden daha esaslıdır. İnanışlar az ya da çok karmaşık biçimler altında efsaneleri doğurur. Halk masalları olarak sadece peri masalları diye çok güzel ve yerinde bir adlandırılan masalları, yani Arne ile Tom Thompson'ın sınıflandırmasına göre numara 300'den numara 749'a kadar olanları ele alacağız, diyor. Bütün bu folklorik deneyimler arasında anlaşılması en zor olanları kuşkusuz inançlardır. Zira bunlar en az maddi dayanağa sahip olanlardır. Bu nedenle bunları çoğunlukla başka bir biçim altında değerlendiririz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi doğurdukları efsaneler ya da birlikte bulundukları ritler ya da adetler olarak. Ritlerin niteliği, dili çok fazla dışlamaları ya da dışlama eğiliminde olmaları ve sadece nesneleri ve eylemleri kullanmalarıdır. Elbette hiçbir adet, hiçbir rit dili tamamen dışlamaz. Ancak kullanılan sözler ya da deyişler, Claude Lévi-Strauss'un örtük mitoloji dediği kavramlar olarak alınmalıdır. Bu çeşit deyimler biçimsel açıdan birbirlerinden ayrıdır. İçerikleri açısından ise aynı şeyi söyleyemeyiz. Gerçekten de bir biçimden diğerine kimi kaymalar gözlenir. Bir halk masalının motifi bir efsanede yer alır. Bir adet bir inanca bağlanır. Herhangi bir inanç farklı bir dönemde ya da farklı bir yerde veya farklı bir aktarıcı nazarında bir efsane olarak derlenebilir. Ama bu efsanenin en gelişmiş biçimi aksi hareketle en sade ifadesine indirgenmiş doğurgan ya da bileşik çekirdeği belirlemeyi sağlar. Bir ritin çizelgesinde bir halk masalının izleyi bulunabilir ve bu biçim de çok daha fazla bir serbestlik sağlayabilir. Bu hareketlerin, bu kaymaların, bu gelgitlerin en azından iki nedeni vardır. Lévi-Strauss'un çalışmalarından beri mitik düşüncenin esas itibarıyla dönüştürücü olduğu biliniyor. Bunların bu yolla aktarılan mit kesitleri olduğunu varsayarsak bu düşünce doğrulanır. Diğer neden ise Hristiyanlık saldırganlığa başvurmaktan çekinmeksizin neredeyse bütün izinli alanları işgal ettiği için daha önce de söylediğimiz gibi tutarlı bir bütün olarak ortaya çıkamayan bu kırıntılar halindeki mitolojinin özelliğinden kaynaklanıyor. Belki de ortaya çıkabilmek için kesitli hale gelmek zorunda kalan bu örtük mitoloji diğerlerinden daha fazla akıcılık kazanmıştır. Bu kırıntıların en önemli yönlerini söz konusu akışkanlığa karşın elimizden geldiğince şu anahtar kavramlarla değerlendirmeye çalışacağız. Halk masalları ve mitler Fransa'da halk gelenekleri ve törenler deyip diğer bölüme geçiyor. Benim ilgilenmenizi istediğim kısım buydu. Fransa mitolojisini, Fransa mitlerini nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl değerlendirebiliriz? Yeni politikamız bizim ilginçlikler silsilesi olarak, ki ismini de değiştirmeyi aslında hedef olarak koydum. Şu anda isim ve logo arayışındayım. Bu arada bunu da, bu sırrı da size vereyim. Yaklaşık bir haftadır isim ve logo arıyoruz. Bu programları yaparak işte gündem yayınlarını, politika yayınlarını ve tarih yayınlarını, yakın tarihimizde yaşanan olayları anlatarak sizlere aslında birazcık da eğitim vermek istiyorum bu podcast içerisinde. Çünkü birçok şeyi bilmiyoruz. Bilmediğimiz halde konuşuyoruz. Ben okuyorum, öğreniyorum. Buna sizin de hakkınız var. Ama okuyamıyor olabilirsiniz. Bu kitaplar sizin elinize gelmiyor olabilir. Ya okumaya vaktiniz olmadığı için ya da okumaktan sıkıldığınız için bu kitapları okumuyor olabilirsiniz ya da sıra o kitaba gelmemiş olabilir. Birçok farklı neden olabilir. Bundan da ben faydalanmak istiyorum. Sizin okumadığınız yerde ben size bunları dinletmek istiyorum. Bu yüzden bugün size Fransız mitolojisindeki bazı şeyleri anlattım. Anlattım demeyeyim. Dinler ve Mitolojiler sözlüğünden Fransız mitolojisini çıkartıp size aktardım. Bu yüzden yani yeni politikamız dedim ya, yeni politikamızda biz, yani politikamla diyeyim, yani tek kişi var sonuçta bu podcast'ın arkasında. Yeni politikamda işte hem politika konuşacağız, hem tarih konuşacağız, hem de bunları yaparken sizi birazcık eğiteceğim. eğitimle vereceğim aynı zamanda yani. Tabii ki bu okulda aldığınız eğitimden tabii ki farklı olacak, bir aynı olmayacaktır sonuçta. Farklı farklı konularda, kültürel alanlarda, işte daha çok kültürel alanlarda sizi eğitmeye çalışacağım. Sizi eğitirken ben kendim de eğitilmiş olacağım. Bu yüzden win-win hesabı, anlatabiliyor muyum? Evet. Yeni isim ve yeni logo arıyoruz dediğim gibi. Önerileriniz varsa tabii ki mail olarak bana atabilirsiniz isim önerilerinizi. Çünkü gerçekten zorlanıyorum. Yani ilginçlikler silsilesi ismiyle benim yaptığım içeriklerin pek bir alakası kalmadı. Öylesine bir isim olarak duruyor şu anda orada. Onu değiştirmek istiyorum aslında bakarsınız. Ve önerilere de açığım tabii ki. Mail olarak atabilirsiniz. Bu podcast'ın açıklamasında mail adresimi bulabileceksiniz. Twitter hesabı açtık. Twitter hesabında da podcast'in genel açıklamasında Twitter hesabının kullanıcı adını da görebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Yeni bölüm yayınlandığında oradan hemen bildirimi alabilirsiniz. Sevgiler, saygılar efendim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.